Ayrım 8, sayfa 135. Kırık bebek, kırık yürek. Tunca reklam filmlerinde çalışmaktan vazgeçtiğim için bana kırgındı. Her ikimizin de işi başımızdan aşkın olduğundan tesadüfen dahi karşılaşmamıştık son birkaç aydır. Telefonda kızının sesini duyunca herhalde dedim ya Nisan ağzımı arayacak setlere geri döner miyim diye ya da babasıyla ikimizi bir araya getirecek barışalım diye. Oysa dargın değildik ki. Nisan Tunca'nın öz kızı değil, çoktan boşanmış olduğu karısının kızıydı aslında. Annesiyle evlendiğinde yaşı çok küçük olduğu için Nisan Tunca'yı baba bilmiş, onun evinde ve elinde büyümüştü. Annesiyle ayrıldıktan sonra bile onların baba kız ilişkisi devam etmişti. O kadar ki Nisan iş hayatında Tunca'nın soyadını kullanıyordu. Bugün ve yarın buluşabilir miyiz bir ara seninle bir şey konuşmak istiyorum diyen Nisan'a çok katı bir sesle bak Nisan babanı çok sevdiğimi bilirsin ama kararım kesin. Sakın benden işimi bırakmamı istemesin. Çalışma saatleri belirlenmiş bir işte çalışmanın keyfini sürüyorum ve çok memnunum hayatımdan dedim. İşe gitme saatim belli, eve dönme saatim belli. Oh be, ne güzelmiş meğer işin böylesi. Bir an sessizlik oldu. Telefondan sonra Nisan ama ben başka bir şey söyleyecektim dedi. Aa özür dilerim. Babam Murat'tan ayrıldım diye benimle de dargın bugünlerde. Biz de uzun zamandır görüşmedik. Hay Allah ayrıldınız mı sonunda? Kiraz'ı ne yaptınız? Kiraz'ı yine Ankara'ya yolladık halasına. Ben çok istedim bende kalmasını ama Murat diretti. Annem mahkemede benim aleyhime ifade verince... Ne? İnanamadın değil mi? Annem Murat'ın şahidi olarak duruşmaya çıktı ve dedi ki... Bunlar gece gündüz çalışıyorlar. Çocuğa bakacak halleri yok. Zaten halası baktı 2 yaşına kadar. Yine halaya verin siz onu. Hakim de öyle karar verdi. Artık çocuğun anneannesi de böyle söyledikten sonra. Vay! Ağzımdan fırlamaya hazırlanan kötü sözü zor tuttum. Nisan Tunca'nın asistanlığını, bazen de sahne yapımcılığını yapan Murat Ateş'le evliydi. Ve Kiraz adında minik bir kızları vardı. Saatleri belirsiz film işlerinde çalıştıkları için kızlarını 2 yaşına gelene kadar Kiraz'a çok düşkün olan halasına bırakmışlardı. Her fırsatta gece treniyle Ankara'ya gider, çocuklarını görürlerdi. 2 yaşına gelince Kiraz'ı yanlarına aldılar ama bu sefer de evlilik yürümedi. Kocaman gözlü Kiraz kız yeniden Ankara'ya postalanıyordu demek ki. Oysa ne sevinmişti anne ve babasının Cihangir'de ki küçücük evine getirildiğinde. Yüreğimi bir ok saplanmış gibi oldu. Ben de hayat boyu çocuk hasreti çektiğimden hani neredeyse bana verin ben bakayım diyecektim. Bari anasıyla aynı şehirde yaşasın diye Kiraz. Ayşe ben bambaşka bir şey konuşmak istemiştim seninle dedi Nisan. Bu akşam iş sonrası buluşalım mı? Tamam da konu nedir? Konu senin bir öykün. Pardon? Senin kitabını okudum da orada Gülizar diye yazan bir öykü var. O öyküyü film yapmak istiyorum. Ya izin verir misin? Vermez miyim değil sadece Gülizar'ı al bütün öyküleri film yap Nisan. Yapımcı kim çekecek? Kadri Bey'e de okuttum öyküyü. Kadri yurda tapa bayıldı yapımcısı o olacak yönetmeni de ben. Nisan öğle tatilinde buluşalım mı dedim. Akşam bir işim vardı da. İşim falan olduğundan değil konuyu konuşmak için akşama kadar bekleyemeyeceğimden. Taksim'deki Çin lokantasına gidelim dedi Nisan. Çin, uğurlu kelimem, harika. Saat yarımda Çin'de dedim Nisan'a. Şu Kiraz'ın işini de bir anlat bana ya, çok canım sıkıldı yine ayrılacaksın diye kızından. Sorma Ayşe, perişanım. Annemi ölene kadar affetmeyeceğim. Vah canım dedim içimden. Sen de mi üye oldun bizim kulübe? Ne kötü bir şeydir bilsen ölünceye kadar kin duymak bir insana. Ayakkabında sürekli ayağına batan minik bir çakıl taşı varmış gibi rahatsız verici. Rahatsız edici. Huzur kaçırıcı bir duygudur. Ama iş evlat üzerine oynanan pis bir oyun olunca, evladın canı da ananın canı kadar yanınca, bağışlamak artık insanı aşıp Allah'a kalıyor öteki alemde. Buluştuk aynı gün Nisan'la. Konuştuk, anlaştık. Akşamüstü anneanneme uğradım. Annem de oradaydı. Müjdemi vereyim dedim ama hemen vazgeçtim. Anneannem yine kehanette bulunurdu da bu projede bir hayal oluverir diye. bu proje hayal olmadı. Benim Gülizar adını verdiğim öyküm, Türk sinema tarihine Kırık Bebek adıyla geçti. Öykümün baş karakteri Artin Usta'nın senaryoda ikinci plana düşmesine beni ikna eden kişi ise insan değil Kadri Yurdatap oldu. Ayşe Hanım kızım, sinemada gişe çok önemlidir. Artin Usta'yı yaşlı bir oyuncu oynayacak. Kimse yaşlı adam görmek için sinemaya gitmez. Ama Gülizar'a ağırlık verirsek, ki ben Hülya'yı düşünüyorum, her kim idiyse o, film çok iş yapar, hepimiz karlı çıkarız demişti. O kadar sıcakkanlı ve tonton bir insandı ki hayır diyemedim. Senaryoyu ben yazarsam düşünürüm dedim. Sen yaz. Sıra geldi Hülya'nın kim olduğunu öğrenmeye. Kulaklarımı ve gözlerimi açınca pek çok dergi ve gazetede ismine resmine rastlamaya başladım. Nisan'da zaten Ayşe Gülizar'ı oynayacak olan taze erik gibi bir kız görünce bayılacaksın demişti ki gerçekten de görünce bayılmıştım. 1987 yılında Hülya Avşar dünya güzeli bir kızdı. Benim Türk sinemasıyla ilgim çocukları Cüneyt Arkın filmlerine götürmekle sınırlı kaldığı ve onların yurt dışına gidişiyle tamamen kesildiği için Hülya'yı haliyle gözden kaçırmışım. Nisan ayrıca bu film bir kadınlar filmi olacak. Reklamını öyle yapacağız demişti. Senaristi, baş oyuncusu ve yönetmeniyle üç kadının filmi olacak Gülizar. Bu filmin gişesinden bana yüzde gelmedi. Benim için para kazanmak, o günlere kadar yap işini al paranı durumuydu. Savaş yıllarında doğmuşsanız parayı savurmamaya, parantez içinde yoktur çünkü, babamın kızıysanız boş odalarda ışıkları kapatmaya, suyu boş yere akıtmamaya, memur çocuğu iseniz faizdi. Yüzdeydi, anlamını bile bilmemeye talimsinizdir. Ben de bunların hepsi var. Bir danışmanım, menajerim, akıl verenimse yok. Hikayemin karşılığı olan birkaç bin lirayı taksitle aldım. Senaryo için de ayrı bir miktar aldım. Bitti gitti. Kazancı ille de parayla ölçmeyen biriyseniz benim gibi kazancım büyüktü. Öncelikle Kadri Yurdatap'ı tanımıştım. Sonra da Türk sinemasını. Her ikisi de büyük birer artıydı hayatımda. Türk sineması tam da o yıllarda çehre değiştiriyordu. Yapmacık cümlelerden, abartılı duygulardan, iç bayıltan göz süzme, bıyık burmalardan, en önemlisi fakir kız zengin oğlan, zengin kız şoförü olan formatından vazgeçiliyordu. Gramofon avrat, Ah Belinda gibi müthiş filmlerin birinden çıkıp diğerine giriyordum. Türkan Şoray'ın bir çift baygın göz dolgun dudaktan ibaret olmadığını keşfediyordum. Türk sinemasının tadına varışımı Nisan'a borçluyum bu yüzden. Senaryoyu büyük bir coşkuyla yazdım. Her ne kadar senaryoya eklenen karakterlerin arasında öyküm eriyip gittiyse de senaryo benim elimden çıkıyordu neticede. Yeni kişileri de ben yaratıyor, filme azıcık kara mizah katıyordum. Sonra Nisan, ben ve Eriş, parantez içinde filmin genel koordinatörü ve Nisan'ın o sıradaki sevgilisi, sonradan kocası, çok uzun süren bir toplantıda senaryoyu baştan aşağı okuduk. Eriş çok yere müdahale etti, replikleri kısalttı. Sinir oldum ama elimden bir şey gelmedi. Rol dağıtımı yapılmış, yan rollere müthiş oyuncular seçilmişti tiyatrodan. Erdal Özyağcılar, Hülya'nın babası, Güzin Özyağcılar, annesi, Derya Alabora, ablası rolündeydi. Artin Usta'yı Orhan Çağman oynayacaktı. Çağlayan da bir yerdeydi galiba. Artin Usta'nın evi ve iş mekanı olarak bir atölye tutuldu. Film çekimine başlandı. İlk gün ben öğlen tatilini zor edip taksiye atlayıp gittim. Uslu uslu seyrediyordum ki bir kenarda oturmuş. Aa, o da nesi? Senaryoda hiç yeri olmayan bir sahne eklenmiş. Kim yaptı bu işi bana sormadan dememe kalmadı. Bambaşka replikler duydum. Durun durun diye bağırarak attım kendimi orta yere. Nisan nereden çıktı bu konuşmalar, bu şeyler? Eriş son dakikada ekledi. Olmaz ama. Ayşe Hanım lütfen dedi sahne amiri. Oyuncular ters ters bakıyorlardı, köşeme döndüm. Yüreğim ağzımda seyretmeye başladım. Başına daha başka neler gelecek diye senaryonun. Bu sırada Hülya Belgrad ormanlarında bir piknik sahnesi için hazırlanmış geldi. Ayağında topuklu ayakkabılar, üzerinde kat kat bir beyaz fisto elbise. Nisan'ın yanına koştum. "Nisan, bu kızın bir spor ayakkabısı yok mu?" "Niye sordun?" "Pikniğe böyle mi gidilir? Partiye gider gibi giyinmiş. Kim karar veriyor oyuncuların giysilerine? Kendileri getiriyorlar." "Nasıl yani? Bir bütçe yok mu bunun için?" "Ayşe, burası Yeşilçam, TRT stüdyoları değil," dedi Eriş. O gün setten gönlü kırık ayrılıp döndüm ofise. Sonraki günlerde birkaç kere daha gittim sete. Erdal Özyağcılar her seferinde kendi için yazdığı 3-5 satırla gelip repliklerine ilave edilmesini istiyordu. Başka bir oyuncu başka bir şey istiyordu. Nisan gencecikti, ufacık tefecikti. Üstelik inanılmaz zarif, uysal bir kızdı. Tepesinde durup her yaptığına karışan Eriş'le ayrı, sürekli kendilerine replikler yazan oyuncularla ayrı mücadele ediyordu. Ben sete her gidişimde saçımı başımı yoluyordum. Benim senaryom bu değildi, kafamda canlandırdığım film de böyle değildi. Çekim ekibi her şeye rağmen kibarlık edip bana "sen artık gelme" demediler ama beni gördüklerinde yüzlerinde güller açmıyordu. Sonunda ben uğramaz oldum sete. Kızmamak, üzülmemek, kimseyi tedirgin etmemek için. İşte tam da o günlerde Kırık Bebek çekim aşamasındayken bir yeni film oynuyordu sinemalarda. Adı bir tuhaftı. Hayallerim, Aşkım ve Sen. Başrolde Türkan Şoray. Gramofon avrattan beri düşkünü olmuştum Türkan'ın. Kalktım gittim. Aman Tanrım, biri benim duygularımı çalmış ve bu duygulardan bir film yapmış. Filmde senaryo yazan genç bir çocuk vardı. Hayranı olduğu ünlü oyuncu, parantez içinde Türkan için bir senaryo yazıyor. Bin bir uğraştan sonra Türkan'a senaryosunu okutuyor, çektirtmeyi başarıyor ve tıpkı benim yaptığım gibi sete yazdığı filmin çekimini izlemeye gidiyordu. Ben ne yaşadımsa hepsini yaşamak, neler hissettiğimse aynı duyguları hissetmek için. Yönetmen ve yapımcı sahneleri değiştiriyorlardı, replikleri ya uzatıyor ya kısaltıyorlardı. Günbegün yapılan değişikliklerle tanınmaz hale geliyordu özgün senaryo ve fıttırıyordu çocuk. Benim yapamadığımı yapıyor, kriz geçirip duman ediyordu ortalığı. Her şeyi kırıp döküyordu. Sırf o sahne için film ağzım kulaklarına tam 3 kez seyrettim üst üste. Oh be, rahatladım. Çekimler nihayet bitti ve bizim film sessiz sedasız gösterime girdi. Annem birkaç arkadaşıyla Pangalta'daki sinemaya gitmiş seyretmeye. "Nasıl, beğendin mi?" diye sordum. "Çok beğendim," dedi ama süt dökmüş kedi gibi bir duruşu vardı. "Annemle bir terslik var, ne oldu?" "Yok bir şey." "Var var, ben anlarım. Seyircilerden biri kötü bir laf mı etti film hakkında?" "Yok, vallahi etmedi." Israr ettim. Sonunda ıkına sıkına çıkardı ağzından baklayı. Salon bomboşmuş. Kendisi ve iki arkadaşının dışında seyirci yokmuş sinemada. "Hafta içleri öyle olur," dedim. "Ben filmi birkaç kere izlemiştim sette. Ama sırf o tecrübeyi yaşamak için ben de kalktım gittim İnci sinemasına. Annemin gittiği günden bile beter bir durum. Bir ben, bir de en arkada tek vücut olmuş öpüşüp duran bir çift. Koca salonda 3 kişi. Oysa film 1. Ankara Film Festivali'nde Orhan Çağman'a en iyi yardımcı erkek oyuncu, Derya Alabora'ya da en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini getirmekle kalmadı, bir de Kültür Bakanlığı özel ödülünü aldı. Niye sinemaları dolduramamıştı, onu da bizim anlaşılmaz hallerimize veriyorum. Hayat hiç kimse için değil, sürekli yükselen, düz bir çizgide bile ilerlemiyorken benim için niye değişik olsundu ki? Kötü basıldı diye üzüldüğüm kitabım tahminimin çok ötesinde satmış, hatta Türk sinemasına çeşitli ödüller alan bir film kazandırmıştı. Rüyamda görsem inanamayacağım bir yolculuk yapmış Çin'e gitmiştim. Yazılarım Dünya Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Sevgilimle iyi gitmeyen ilişkim kavgasız gürültüsüz kopma noktasına gelmiş, iyi olmuştu ve artık severek yaptığım bir işim vardı. Kader bana sürekli gülümsemeye başladı demeye kalmadı, şirket içinde bir çalışma arkadaşımda nedenlerini bilemediğim bir husumet oluştu bana karşı. Davranışlarındaki kabalık açıktı ama sebebi açık değildi. Neden böyle davrandığını anlayabilmek için kafa yormadım değil. Aklıma sadece tek bir şey geliyordu. Asil Nadil şirketlerinin logosunu değiştirme operasyonu. Şirketin logosu Londra'da hazırlanmış, Tüm kağıt malzeme bu şekilde basılmıştı. Zarfların ve dosya kağıtlarının üzerinde kocaman yuvarlak bir dünya ve bu dünyanın içinde koyu mavi rengiyle belirtilen şirketler. Bu logo Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki işletmeler ile fabrikaları kapsamıyordu. Türkiye'de kurulan şirketler ise niteliklerini belirleyen kendi logolarını istiyorlardı. Şirketlerin görsel işlerini Türkiye'nin en iyi grafikerlerden biri olan Erkal Yavi hazırlıyordu. Bir gün bu konuda konuşmak için randevu istemiş, ofise gelmiş ve bana şöyle demişti. Bak Ayşe, bu kocaman dünyanın altına diğer şirket amblemlerini de koyunca logo neredeyse sayfanın dörtte birini kaplıyor. Çok çirkin bir görüntü oluşuyor. Yeniden bir çalışma yapmak, amblemi ufaltmak lazım. Ana şirketi altındaki diğer şirketlerin amblemlerini kapsayacak bir dam gibi tasarlamayı düşünüyorum. Her neyse, o uzun uzun anlattı, gösterdi, çizdi. Ben anladım, hakkı vardı. Elimizdeki mevcut logonun altına veya yanına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki şirketlerini dahil etmek mümkün değildi. Durumu Betül Mardin'e anlattım. Asil Bey yakında İstanbul'a geliyor, onunla konuş hallet dedi. Geldiğinde ona da söyledim. Akıllı adam, hemen anladı. Söyle Erkal'a yeni bir logo çalışması yapsınlar. Ben burada değilsem Betül Hanım'la birlikte siz karar verirsiniz deyince Erkal'ı arayıp müjdemi verdim. Logo değişecekti ama eski loganın basılı olduğu tüm malzemeyi tüketene kadar kullanacaktık. 1-2 ay geçti, yeni logonun hazır edildiği günlerde bu arkadaş hışım gibi daldı odama. Sen niye kendi başına işler yapıyor, pişmiş aşa su katıyorsun diye bağırdı. Kendi başıma yapmıyorum, Asil Bey'e danıştım dedim. Bana niye danışmadın? Çünkü logo hazırlamak benim iş alanıma giriyor. Sen dış ticaretten sorumlusun, halkla ilişkilerden, dolayısıyla görsel malzemeden ben sorumluyum. Her şeyden ben sorumluyum. Benim haberim olmadan kuş uçmayacak bu ofiste. Betül Mardin'e de sordum. Ne dedim ben? Benim haberim olmadan kuş uçmayacak bu ofiste dedim. Pekala, madem öyle, bundan sonraki kuşlar için sana danışırım. Ama logo kuşu uçmuş bulunuyor dedim. Şakaya uğrarak. Ben bir türlü anlayamıyordum bu kadar basit bir şeye kızmış olmasını. Kapıyı vurup çıktı. Bu konuda başka bir konuşma da geçmedi aramızda. Bitti gitti. Ya da ben öyle zannettim. Çünkü bir müddet sonra aynı odayı paylaşan biz halkla ilişkiler ekibinin ve ayrıca Nil'in önünde birer bildiri koydurdu bu arkadaş. Bundan böyle hepimizin sekreterliğini yapan genç kız sadece onun yazılarını daktiloya çekerek onun işleriyle ilgilenecekti. Bize vereceği tek servis telefonlarımızı bağlamakla sınırlanıyordu. Önce şaka yaptığını zannettik, sonra sekreter kızın bize takındığı küstah tavırlardan anladık ki bu işin şakası yok. Diğer arkadaşlarım ne düşündüler bilemiyorum. Bende tuhaf bir his uyandı. Bu gereksiz zulmün muhatabı bendim aslında. Diğerleri benim narıma yanmaktaydı. Her zaman kapısını vurarak girdiğim bir adım ötedeki odasına bu kez sekreterinden randevu istetip girdim. Bir sorun olduğunun farkındayım. Konuşarak çözelim mi? Her neyse o sorun diye iyi niyetle davranmaya çalıştım. Burada herkes başına buyruk davranmaya başladı. Asil Bey'in yokluğunda burayı ben idare ediyorum dedi. O yokken şef benim. Tamam da şefler şikayetleri de dinlemekle mükelleftir. Halkla ilişkiler olarak sekreterlik hizmetlerine ihtiyacımız var. Oysa sekreterin bize davranışı hiç hoş değil. Sözümü bitirtmedi. Bundan sonra işler böyle yürüyecek, anladın mı? Ayı. Ayı? Ayı bana ayı dedi. Doğru mu duydum? Ayşe demek isterken ayı mı çıktı ağzından yanlışlıkla? Ben ayı. O yıllarda kilom 53, iri kıyım değilim. Ayıya benzer bir halim yok. Yani karı demiş olsa birden bir gülme tuttu beni. Kahkahalar boğazımda düğümlenmiş bıraksam belki büsbütün kızacak. Zor tuttum kendimi, odadan dışarı çıktım, banyoya koştum. Kafamı havluya gömüp güldüm, sonra yüzümü yıkadım. Bu sefer de ağlamak geliyordu içimden ama hayır, ağlamayacaktım. Ayı dedi bana ya, resmen ayı dedi, ayı herif. Odasına dönüp bir yumruk mu atsaydım suratının ortasına, bir tokat mı patlatsaydım? Yok, geç kaldım, olmaz artık. Onu bana ayı der demez yapmalıydım ki ayı nasıl olunur görsün. Hayır hayır, iyi ki yapmamışım. Tek bir kerecik çok kızdığım için oğlanlardan birinin poposuna bir tekme sallamıştım. Çocuk birinci sınıfa giderken ona hiçbir şey olmadı, ben ayak bileğimi kırıyordum az daha. 10 gün boyunca topallamıştım. Eminim birinin yanağına tokat patlasam en az 3 parmağım alçıya alınır benim. Öylesine bir nane mollayım yani. İlk şaşkınlığım geçince kızgınlığım arttı. Prizde unutulmuş ütü gibi giderek daha çok kızıyordum. Sıcaklık tabanlarımdan başlamış yukarı tırmanıyordu. İçimde bir alev topu dolaşıyormuş gibiydi. Karnım, göğsüm, boynum, ayaklarım yanıyordu. Ateş çıktı başıma sonunda. Neredeyse saçlarım tutuşacaktı. Yerime döndüm. 2 kağıt aldım. Birinciyi daktiloma taktım. İstifa mektubumu yazdım. İkinciye bu şahsa neden işten ayrıldığımı anlatan bir mektup yazdım. Mektupları kapımızın girişinde olan dar etekli sarışın sekreterin masasına koydum. Başını bile kaldırmadı. Takır takır bir şeyler yazıyordu makinede. Bu mektupları hemen yerlerine götür dedim. Dediğim anda da kendi sesimden kendim korktum. Hayatımda ilk kez birine rica etmiyor, emir kipiyle konuşuyordum. Başını kaldırdı, hayretle yüzüme baktı. Sanıyorum saçlarım diken dikendi. Sanıyorum gözlerimden ve ağzımdan ateş fışkırıyordu. Eminim o anda bir insandan çok bir canavarı andırıyordum. Hemen dedim, hemen. Hiçbir şey söylemeden iskemlesini itti, kalktı, zarfları yerine aldı ve hayret, ilk kez hiç kırıtmadan yürüdü karşısındaki odaya doğru. Ben de tuvalete yürüdüm yine. Kapıyı kilitleyip sırtımı serin duvara dayadım. Sakinleşmeyi bekledim. Aynadan yansıyan yüzüm çirkindi, çok çirkindi. Emir vermek bana hiç yakışmamıştı. Beni rahatlatmamıştı da. Keşke gidip yumruğumu hak eden kimsenin suratına patlatsaydım diye düşündüm. En azından doğru hedefe kusardım kızgınlığımı. Zavallı bir kıza değil. Sonra da herhalde ergen hayatımın ilk dayağını çalışma arkadaşımdan yemiş olurdum. İlginç bir tecrübe olurdu. Odama döndüm. Telefonum çaldı, açtım. Yönetim kurulu üyesi Fahri Görgülü istifamı geri almamı rica ediyor. Odama gelin konuşalım diyordu. Ne çabuk okumuş mektubu, ne diyecektim odasına gidince. Filanca bana ayı mı dedi diyecektim. Allah'ım ne komik bu duruma düşmüştüm. Ayşe Hanım, sizin üzerinizde fazla iş mi yıktık, bir şeye mi gücendiniz? Tamamen özel nedenlerle efendim, hayatımda bazı gelişmeler oldu. Ani bir karar ama dün böyle bir şey yoktu. Evet, ani oldu biraz. Ben istifa mektubunuzu görmezden geldim. Özel hayatınıza karışamam elbette ama lütfen ani karar vermeyin. Uzun uzun düşünün, değil mi? Ama belki de hayırlı bir gelişmedir. İnşallah. Düşüneceğim, söz veriyorum size, diye kestim lafını aceleyle. Fahri Bey evlenme teklifi aldığımı düşünüyor olmalıydı. Çünkü bir kadının başına gelecek yani hayırlı iş bir kocadır nedense. Başıma gelen en hayırsız işlerin kocalardan kaynaklandığını ona söyleyemeyeceğime göre gece boyunca düşünür, söyleyecek bir şey bulurdum elbette. İstifam için bir sebep göstermeliydim insanlara. Gerçeği ancak Nile ve Betül Mardin'e anlatabilirdim. Fahri Bey'e veya başkalarına değil. Yarım saat sonra da gelişmeyi duyduğuna emin olduğum Betül Mardin telefon etti. Tek bir cümle söyledi. İşten çıkınca bana gel. Akşam yemeğini Betül Mardin'in evinde yedim. Olayı ona naklederken benim bir muhatabımın yerine geçiyor, bir kendimi oynuyordum. Her ikimizin de yüz mimikleriyle. Çok güldük, kahkahalar attık. Sonra bir hüzün çöktü ikimize de. Eğlencesi bir tarafa bırakıldığında içine düştüğüm zor bir durumdu. Sadece benim için değil, hepimiz için. Betül Mardin beni yetiştirmişti. O işte bana ihtiyacı vardı. Gidişim zor doldurulur bir boşluk bırakıyordu. Çünkü 30 yıl önce her köşe başına bir iyi yetişmiş PR elemanı düşmezdi. Ya ben ne yapacaktım? Tuncam'a geri dönecektim herhalde kösköz. Konuşmadan oturduk bir zaman. Sessizliği Betül Mardin bozdu. Ayşe dedi, önümüzde İzmir fuarı var. Fuarı düzenlemek senin işindi. Bu işin şu anda başına geçecek başka biri yok. Biliyorsun, ben başka kurumların da PR'ıyım. İstanbul'u bırakıp gidemem. Sen de beni yarı yolda bırakamazsın. Sen planladığımızdan birkaç gün önce git İzmir'e. Ön çalışmalara başla. Hazırlık 2-3 hafta sürer. Fuar başlar. 10 günde o sürer. En az bir ay boyunca bu kişiyle muhatap olmazsın. Suratını görmezsin. Fuar bitince Allah kerim, yeniden konuşuruz. Tamam dedim. Güzel, işimi borçlu olduğum ustama. Sancar Maruflu ile fuar alanında kuracağımız standları hazırlamak üzere İzmir'e uçtum. Sancar beni havaalanında karşıladı. Çiğli'de askeri havaalanından bozma küçük bir meydana inerdi eskiden uçaklar. Açık havada valizlerimizi beklerken valiz bantının üzerine takılmış elektrikli ızgaralarda cazur cuzur ses çıkartarak yanan pervaneler, sinekler kafamıza dökülürdü. Önce fuar alanına gidelim dedi Sancar. Hay Allah, ben önce otele gidip saçlarımdaki sinekleri silkelemek istiyordum. Karşımdaki tonton ve şişman genç adam da heyecanla bana fuarda kiraladığı yerleri göstermek istiyordu. Hevesini kıramadım, önce fuara gittik. Koskocaman bir alan kiralamışız. Türkiye'de paketlemeden tutun, mikser suyuna kadar 5-6 şirketimiz vardı. Her bir şirket için ayrı yer tutulmuş. Bu kadar kısa zaman içinde nasıl bitirilecekti onca iş? İzmir'de kimseleri tanımaz etmezken hem de. Merak etme Ayşe, yarın sabah mimarımız otele gelecek dedi Sancar. Sana yardım etmeleri için genç kızlar da ayarladım. Davetiyeleri yazacaklar, asistanlığını yapacaklar. Sancar Maruflu o yıllarda İzmir'de halkla ilişkiler yapan tek kişiydi. Ve Allah için işini çok iyi yapıyordu. Bana bir de akşam yemeği yedirip otelime bıraktı. Ayrım sonu, sayfa 149.